Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihi içerisinde bilhassa anayasal devlet olma, demokrasiye geçiş sürecini çeşitli tarihi evreleriyle, bu evrelerde rol oynamış siyasi aktörleriyle, kurumlarıyla, bu dönem zarfında dünyadaki gelişmelerle beraber kültürel, ekonomik, eğitim, şehirleşme boyutlarını da ele alacak şekilde değerlendirmeye ve Türkiye'nin halihazırdaki güçlü demokrasinin tarihi köklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu tarih, demokrasi tarihi ve aynı zamanda siyasi kültürümüz halihazırda dünyanın da içinde bulunduğu çeşitli problemler karşısında Türkiye'nin yolunu bulmasına ve karşılaştığı problemleri daha makul, mutedil, meşru yollarla aşmasına yardımcı olacak bir zenginlik içermektedir. Tarık Zafer Tuna'ya ikinci meşrutiyeti bu bakımdan mesela bir siyasi laboratuvar olarak görür. Daha sonraki gelişmeleri anlamak bakımından. Tarih özellikle bizde 19. yüzyıl sonrasındaki modernleşme tarihi bu bakımdan günümüze de ışık tutacak. Hem tarihi gelişmeleri anlamak, hem siyasi kültürü ortaya koymak, hem de mevcut siyasi problemleri aşmak bakımından bir çerçeve sunuyor. Biz bu çerçeve içerisinde 14 Mayıs 1950'de gerçekleşen çok partili hayatın en mühim gelişmelerinden biri olan serbest, adil, gizli oy, açık tasdiften yapılan seçimi ve bu seçimin sonuçlarını konuşmaktaydık. Burada kalmıştık. Bu zamana gelene kadar yaşanan reformları, tartışmaları, gerginlikleri, kimi zaman çatışmaları, kırılmaları, devamlılıkları ele aldık. 14 Mayıs 1950'de seçim sonuçlarını mütakiben barışçı bir şekilde iktidar devredildi ve iktidarın devredilmesiyle beraber gerçekten Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki döneme ve aynı zamanda demokrasiye geçiş sürecinde çok büyük adımlar attığını ve tek parti döneminde yaşanan birçok kırılmaların bu zaman zarfında telafi edildiğini görüyoruz. Tabii tek parti dönemindeki temel problemlerden biri de bu Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında daha önce de bahsetmiştim. Bu sadece Türkiye'ye has değil. Bütün dünyada liberal demokrasilerin, liberal iktisadın gerilediği bir dönem. Bazı ülkeler burada çok büyük değişikliklere uğruyorlar. Yani rejimler, efendim ülke sınırları değişiyor. Ama bunun ötesinde otoriter, totaliter ideolojilerin, rejimlerin hakimiyet kazandığı bir dönem. İşte nasyonel sosyalizm, önce faşizm, sonra bolşevik sosyalizmi, nihayet nasyonel sosyalizmin yükseldiği dönemler, liberal demokrasilerin geri çekildiği bir dönem. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden liberal demokrasilerin, liberal iktisadın geliştiği, dünyada yayıldığı bir döneme giriliyor. Türkiye'de bu dönemde çok partili hayata geçme kararı ile beraber önce kendi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi rejim yumuşuyor. Bunu mütakiben de 46'dan sonra yapılan reformlar sayesinde 14 Mayıs 1950'deki bu seçimler marifetiyle gerçekleşen büyük dönüşümle buna bir tür her şeyin hani barışçı bir şekilde olmasından dolayı beyaz ihtilal de deniyor. Bu beyaz ihtilalle sandıktan çıkan oylarla gerçekleşen büyük dönüşümle Türkiye bu sürece intibak ediyor. Tek parti döneminde bürokrasinin giderek ağırlık kazandığı bir dönem yaşanıyor. Bürokrasinin tahakkümünün arttığı bir dönem. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu bürokrasinin yaptığı kusurların, büyük yanlışların bedelini de ödüyor. Çünkü siyasi fatura Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilere kesiliyor. Böyle olunca da işte bütçede, kamu politikalarında, bütün bunlarda halkın, vatandaşın, o zaman işte ülkenin büyük çoğunluğunu teşkil eden köylülerin talepleri değil, bürokrasinin öncelikleri, bürokrasinin bakış açısı bütçeye, kamu politikalarına yansıyor. Bu da bürokrasinin dışında kalan büyük kesimlerin, bürokrasiyle işbirliği yapan bazı kesimler hariç büyük kesimlerin memnun olmadığı toplumsal, iktisadi, siyasi sonuçlar doğuruyor. İşte Demokrat Parti bu olumsuz sonuçları anlatarak bürokrasinin geriletilmesi konusunda çok partili hayatın bir aktörü olarak öne çıkıyor. 14 Mayıs 1950'den sonra bürokrasinin her düzeyde gerilediğini, geriletildiğini görüyoruz. Bürokratik tahakküm, bürokratik vesayet geriliyor ve böylece bütçe mesela artık bürokrasinin önceliklerine göre değil, seçmenin, vatandaşın, köylülerin taleplerine göre teşekkül ediyor. O yüzden de ilk iktidara geldikten sonra Demokrat Parti'nin oyları 54'e kadar giderek artıyor. Çünkü bu seçmenin, köylülerin, vatandaşların talepleri karşılandıkça burada oy olarak da Demokrat Parti'nin karşılığını aldığını görüyoruz. Diğer taraftan bürokratik tahakküm, bürokrasinin ağırlığı giderek azaldıkça bürokrasinin içerisindeki negatif halin, duyguların giderek bir muhalefete dönüşmeye başladığını göreceğiz. 27 Mayıs darbesinin 10 yıl sonra gerçekleşecek 27 Mayıs darbesinin temel sebeplerinden birisi de bu bürokrasinin eski hakimiyetini kaybetmesi. Hakimiyetini kaybetmesi ne demek? Daha az kaynak kullanıyor. Politikalara o karar vermiyor. Atamalara o karar vermiyor. Siyasi iktidar karar veriyor. Siyasi iktidar da demin dediğim gibi yani bürokrasinin öncelikleri yerine köylünün, vatandaşın taleplerini esas alıyor demokratik mantık çerçevesi içerisinde. Onlar oy aldığı kesimlerin taleplerini esas alıyor. Bu talepler esas alındığında esas itibariyle vatandaş ne istiyor? Vatandaş mesela aslında bunun örneklerini daha önce de görüyoruz. Mesela toprak reformu yapılırken Demokrat Parti vatandaşın talebini dile getirerek buna karşı çıkıyor. Ne diyor mesela? Böyle küçük topraklar yerine esas bize lazım olan şey makinelaşmadır. Tarımda üretimin artmasıdır ve insanlara küçük topraklar vererek onları ila nihaya köylerde tutamazsınız. Şehirleşme kaçınılmazdır. O yüzden makinalaşmayla tarımdaki ürünü artırmak ve şehirleşmenin önünü açmak lazım. Demokrat Parti'nin projesi, Demokrat Parti'nin siyasi hedefleri bu çerçevede gelişiyor. Nitekim 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidara geldikten sonra o dönemin dünya şartlarının da el vermesiyle Demokrat Parti kamu kaynaklarını, önceliklerini, kamu politikalarını tarımda makinalaşma çerçevesinde belirliyor. Tarımda makinalaşmanın önünü açıyor. Bu ne demek? Traktör, biçer döver başta olmak üzere tarımda insan gücünün yerini alacak, daha fazla dolayısıyla üretim yapabilecek bir makinalaşma gerçekleşiyor. Sadece daha fazla makine kullanılması, tarımda daha fazla ürün elde edilmesi yeterli mi? Hayır. Bunun aynı zamanda iç ve dış piyasaya ulaştırılması lazım. Bu nasıl mümkün olacak? Bu da ancak yolların yapılmasıyla mümkün olabilir. Yollar deyince de karayolları ve karayolları taşımacılığı. Çünkü sizin küçük yerlerden bu ürünleri toplayıp getirmeniz başka türlü mümkün olmaz. Böyle bir kılcal damar gibi bunların hayata geçmesi lazım. O yüzden Demokrat Parti demek aynı zamanda karayollarının, karayolları taşımacılığının gelişmesi demek. Bunun bir süre sonra başka bir karşılığı da olacak bu karayollarının gelişmesi ve tarımda makinalaşma. Köylerde, tarımda fazla nüfus şehirlere gelmeye başlayacak. Ayrıca şehirlere gelen bir başka husus daha var. Tarımdaki bu yeni çok üretimden zenginleşen ve ortaya çıkan kaynağı şehirlere getirerek burada endüstriye, ticarete aktarmak isteyen tarım kaynaklı yeni bir iş adamları, müteşebbisler sınıfı olacak. Bunlar şehre gelecekler, şehirde yatırım yapacaklar. Bu aynı zamanda tarımla beraber sanayileşmenin de önünün açılması demek. Sanayileşme ile beraber de bu üretilen ürünlerin hem yeni oluşan, büyüyen, gelişen şehirlerde, yani bir ölçüde onlar da yani yeni piyasalar oluyor. Ve bir de taşrada bu yeni üretilen ürünlerin satılmasının yolu açılacak. Bu da işte karayolları taşımacılığı. Burada aslında Türkiye'yi bir ortak pazara, piyasaya dönüştürmüş olacak. Bu da üretim ölçeğinin artması anlamına geliyor. Eğer sizin yolunuz, iziniz yoksa, ürettiğiniz ürünü sadece birkaç büyük şehirde satabiliyorsanız, sizin piyasanız, nüfusunuz 15 milyon olsa da ancak o büyük şehirler kadar olabiliyor. Halbuki şimdi bütün Türkiye'nin bu karayolları ve karayolları taşımacılığıyla birbirine bağlanması sayesinde bütün Türkiye'nin ortak bir pazar haline geldiği ve ölçeğin bu manada bütün Türkiye olduğu bir dönem yaşanıyor. Tabii bu beraberinde hani sadece tarımda ürün artması, köyden şehire işte çalışmak için gelen köylüler veya yatırım yapmak için gelen köyün zenginleri, yeni müteşebbislerden ibaret değil. Bu eski şehrin her şeyini de değiştiriyor. Yani bu netice itibariyle şehre yeni bir nüfus geliyor. Bu oranın yerleşme planlarını, iş alanlarını hepsini etkiliyor. Bu yeniden bir mayalanmaya sebebiyet veriyor. Tabii eski şehir merkezinde oturan, biraz önce söylediğimiz o esas itibariyle eski bürokratların ve onlarla eklemlenmiş eşrafın bulunduğu yerlerde kimi rahatsızlıklar da söz konusu oluyor. Ama aynı zamanda bu yeni gelişen şehirler Türkiye'de demokrasinin hem de bu iktisadi gelişmenin temel dinamikleri haline gelecek. Yani bir modernleşme iddiasının gerçek anlamda ete kemiğe bürünmesi için bir şehirleşme lazım. O şehirleşmenin arkasında da işte o şehri besleyecek tarımda fazla üretimin olması ve aynı zamanda bunların sanayileşme marifetiyle yeni bir çerçeveye kavuşması lazım. Aslında Demokrat Parti döneminin bu anlamda gerçek bir modernleşmeyi, modern hayatı, modern iktisadi ve siyasi sistemi kuracak büyük demografik gelişmelerin önünü açan bir siyasi hamle olduğunu da görmek lazım. Bu anlamda Türkiye'de mesela o tek parti döneminde uzunca bir süre şehirleşmenin sabit kaldığını görüyoruz. Yani 23'ten 50'ye kadar çok ciddi bir şehirleşme oranı nüfusta söz konusu değil ve yine bu işte tek parti döneminde bürokrasinin hakimiyeti dolayısıyla mesela 2. Dünya Savaşı döneminde Ankara'ya köylerden bir takım az da olsa bir nüfus geldiğinde endişe kaynağı oluyor. Bu yeni gelenler asayişimi bozacak, gerici mi olacak, yok komünist mi olacak diye bu meclis zabıtlarında böyle konuşmaların yapıldığını görüyoruz. Demokrat Parti'yi kuran ekip daha o zamandan modernleşmenin tabii sonucunun şehirleşme olduğunu, tarımda makinalaşma olduğunu o zaman dahi anlatıyorlar. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin temel ayrılma noktası bu dönemde ortaya çıkıyor. Demokrat Parti bu gelişmeler karşısında muhalefet ederek esas itibariyle modernleşmeye, demokrasiye uygun olmadığını ifade ediyorlar. Gerçekten çok erken dönemlerde bu tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Nitekim zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu eğilim de zaman içerisinde ağırlığını kaybediyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu yaklaşımdan vazgeçiyor. Çünkü o da bu kontrolün netice itibariyle ila nihaya sağlanamayacağını ve şehirleşmenin, nüfusun hareketliliğinin kaçınılmaz olduğunu görüyor ve bu manada da tek parti döneminin toplumu kontrol etme mekanizmalarını gevşeten bir reform sürecine girdiğini görüyoruz. Tabii dediğimiz gibi bu her düzeyde, yani mesela şehirden köye, köyden şehre gelen insanların siyasi iktisadi talepleri de farklılaşıyor. Köydeki insanın daha kanaatkar, bir ölçüde daha itaatkar olduğunu varsayarsak, şehre gelen insan büyük farklılıkların içerisinde kendini buluyor. Şehirdeki farklılıklar köye nispetle olağanüstü büyük ölçekte gerçekleşiyor. İşte bu zenginlikten kültür farklılıklarına, yaşam tarzlarına kadar Türkiye'nin birçok yerinden gelmiş, Türkiye'nin birçok sosyoekonomik düzeyinden farklı kesimler bir şehrin içinde buluşuyorlar. Bu dediğimiz manada bu farklılıkların etrafında yeni taleplerin, yeni sorgulamaların dile getirilmesini de mümkün kılıyor. Bu aynı zamanda toplumdaki her düzeyde dünyadaki o farklı görüşlerin kültürden sanata, siyasete kadar görüşlerin çeşitlenip neşvi nema bulacağı bir yeni toplumsal taban anlamına geliyor. Bu bakımdan bu dönem gerçekten bu şehirleşme, önce tarımda makinalaşma, tarımda üretilen ürünlerin piyasaya gitmesini temin edecek karayolları ve karayolları taşımacılığı ve nihayet şehirlere gelen yeni nüfus, yeni nüfusta dediğim gibi sadece köylüler ve çalışmak isteyenler değil, iş yapmak isteyen bir müteşebbis sınıf da geliyor. Bu dinamizm yeni Türkiye'yi hazırlayacak bir yeni demografik gelişmeye de işaret ediyor. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki programlarda devam etmek üzere Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden Yarına Türkiye.